Sevgili izleyiciler ve çok kıymetli arkadaşlarım, herkese merhaba. Ben Erdi Özağa ve yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi sizlerle olmak yine çok büyük keyif, çok büyük heyecan. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'deki akıllı telefon piyasasının geriye dönüp son bir yılına baktığımız zaman satış adedi anlamında belki de en büyük başarıyı Huawei sergiledi. Türkiye'de en çok telefon satan ikinci marka olduğunu açıkladı. Dünya çapında da benzer bir başarıya imza attılar. Geride bıraktığımız günlerde Apple'ı geçerek Samsung'un ardından ikinci büyük oyuncu oldular. Tekrarlamak istiyorum, satış adedi anlamında. Karlılık ya da bazı başka kriterlerde değil. Onlara ayrıca bakmak gerekiyor. Huawei'in Türkiye'de elde ettiği bu başarıda elbette Mate 10 Pro ya da P20 Pro gibi modellerin katkısı var. Bunu göz ardı edemeyiz. Ama en büyük katkı Lite serisinden geldi. P10 Lite, sonrasında çıkan Mate 10 Lite ki Mate 10 Lite satış olarak gerçekten büyük bir başarıya imza attı. Sonrasında gelen P20 Lite ve bugünlerde piyasada görmeye başlayacağımız bu videonun başrol oyuncusu Mate 20 Lite. Henüz Mate 20 serisini görmedik. Serinin ailenin ağır abileri diyebileceğimiz Mate 20 Pro ve Mate 20 model 16 Ekim'de Londra'da tanıtılacak. Bu modeller çıkana kadar konumuz Mate 20 Lite olacak. Yani ailenin fiyat seviyesindeki en erişilebilir temsilcisi. O zaman sözü daha fazla uzatmayalım ve Mate 20 Lite'a daha yakından bakmaya başlayalım. Huawei Mate 20 Lite simsiyah bir kutulamaya sahip. Kutunun sol ve sağ tarafında marka ve model bilgisi yer alırken üst kısmında sadece logo, alt kısmında ise dikkat çekici herhangi bir ibare bulunmuyor. Sadece şurada not for sale yazıyor. Yani satış için değildir ibaresi yer alıyor ama bu test cihazı olduğu için yer alıyor. Sizin alacağınız telefonda bu ibareyi görmeyeceksiniz. Daha önemli olan kısımsa burası, çünkü buradaki kod numarası bize donanım hakkında bazı ipuçları veriyor. Bakın, Mate 20 Lite'in Türkiye'ye gelen versiyonu SNE-LX1. Bu önemli çünkü bu telefonun birden fazla versiyonu bulunuyor ve her versiyon aynı donanım paketiyle gelmiyor. Türkiye'ye gelen cihaz en dolu cihaz, çünkü bu telefonda aynı zamanda NFC desteği ve Hall sensörü de bulunuyor. NFC'yi zaten biliyoruz ama Hall sensörünü bilmeyenler için şöyle özetleyebilirim. Örneğin telefonu kapaklı kılıf taktığınız zaman arkadaşlar, kılıfı açtığınızda ekranın otomatik olarak uyanması ve kılıfı kapattığınızda ekranın otomatik olarak kapanması özelliği bu sensör sayesinde sağlanıyor. Ve Türkiye'ye gelen versiyonda bu sensör bulunuyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve telefonun kutusunu açmaya başlayalım. Bu arada kutu bize açık olarak geldi. Huawei son dönemde test cihazlarını böyle dağıtıyor. Evet, ilk olarak telefonun kendisi bizleri karşılıyor. Dikkat ederseniz telefonda herhangi bir jelatin ya da koruyucu etiket bulunmuyor. Çünkü bunlar öncesinde açılan ve kullanılan cihazlar arkadaşlar, ki telefonun kendisine zaten birazdan değineceğim ama şimdi isterseniz aksesuarlara bakalım. Bakın, burada bir adet ekran koruyucu filmimiz bulunuyor. Bazı telefonlarda bu önceden uygulanmış olarak, yani ekrana yapıştırılmış olarak geliyor ama Mate 20 Lite'da böyle bir durum söz konusu değil. Bunun olmamasının temel sebebi de muhtemelen maliyetleri yükseltmemek. Çünkü üretim bandında bunun telefona uygulanıyor olmasının bir maliyeti var. Büyük bir ihtimalle bundan dolayı olsa gerek diye düşünüyorum ki Huawei bunu uygulamadan kutu içeriğine aksesuar olarak koymuş. Burada aynı zamanda bir iğnemiz var. Bu iğne hem sim kart hem de microSD hafıza kartı takmamız için gerekli olan iğne. Tek rafta hem sim kart hem de microSD hafıza kartını takabiliyoruz. Telefonun çift sim kartlı versiyonu olsa bile Türkiye'ye gelen versiyon sadece tek sim kart desteğine sahip arkadaşlar. Adaptörümüz Huawei'in quick charge adaptörü. Hızlı şarj desteği var ama Huawei aynı zamanda turbo şarj özelliğine de sahip. Dolayısıyla bu nispeten biraz daha mütevazi olan adaptör arkadaşlar ve bakıldığı zaman 5 voltta 2 amper verebilir bir adaptör. Hızlı şarj konusundaki detaylara zaten daha sonra bakacağız hep beraber. Kablomuz var. Bir ucu tip C, bir ucu tip A olan kablomuz. Bu kabloyla hem telefonu şarj edecek hem de dosya aktarımı yapabileceğiz. Uzunluğu yeterli arkadaşlar. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Onu da kenara bırakalım. Burada da kulaklığımız var. Xiaomi ve bazı başka Çinli markalar telefonlarda genelde kulaklık vermiyorlar ama Huawei bu telefonda petleri değiştirilemeyen bir kulak içi kulaklık sağlıyor arkadaşlar. Kablo uzunluğu oldukça yeterli. Burada bir adet kumanda ünitesine sahibi sen bir butonu var. Hem de aynı zamanda üzerinde mikrofon bulunuyor. Şimdi bir deneme yapalım isterseniz. Evet, sağ ve sol. Petler değişmediği için boyutunun benim kulak yapıma uygun olup olmadığına bakmak istiyorum. Bana göre biraz büyük geldi sanki arkadaşlar benim kulak yapıma. Bir miktar sıktı gibi ama tabii uzun kullanım esnasında bakmak lazım. Fakat keşke petleri değiştirilebilen bir kulaklık olsaydı bu. En azından kullanıcıların zevk aldığı ergonomik özelliklere göre özelleştirme yapılabilirdi. Kulaklığımızda bu şekilde, bunun dışında herhangi bir aksesuar bulunmadığından dolayı şimdi isterseniz yavaş yavaş telefonun kendisine geçiş yapabiliriz. M20 merakla beklediğimiz Mate 20 serisinin piyasaya giren ilk modeli, başlangıç modeli olan Mate 20 Lite oldu. Ağır abiler diyebileceğimiz Mate 20 ve Mate 20 Pro ise 16 Ekim'de Londra'da yapılacak lansman sonrasında piyasaya çıkmış olacak. Mate 20 Lite ile ilgili ilk izlenim seviyesinde şunu söyleyebilirim ki tasarımı gerçekten göz alıcı. Bize yollanan safir mavisi rengi gerçekten dikkat çekici ve daha ilk başta sizi yakalamayı başarıyor tasarımıyla. Ön tarafımız cam, arka tarafımız da cam ve kavisli bir cam kullanılmış. Ortada ise metal çerçevemiz yer alıyor ve tutuş hissiyatı olarak oldukça ergonomik olduğunu söyleyebilirim. Avucun içerisinde rahatsızlık veren herhangi bir detay bulunmuyor. Telefon dediğim gibi arka taraftaki estetik anlayışıyla gerçekten beğenimi kazanmayı başardı. Tabii tasarım kusursuz değil. Özellikle kameraların bu derece dışa çıkıntı yapmış olmasını çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Çünkü masanın üzerine koyduğunuz zaman eğer kılıf kullanmıyorsanız bakın dengesiz bir profil sağlıyor ama kılıf kullanacaksanız zaten muhtemelen o kısmı kamufle ederek böyle bir durumun ortaya çıkmamasını sağlayacaktır. Fakat bu derece dışa çıkıntı yapmasaydı diye de insan düşünmeden edemiyor. Camın uygulanış şekli, tek bir halka içerisinde kameraların ve parmak iz okuyucusunun toplanmış olması gibi detaylar gerçekten göze oldukça hoş geliyor arkadaşlar. Bunu ifade etmem gerekiyor. Telefonun üst kısmında bir adet mikrofonumuz ve kenarlarda anten şeritleri yer alırken sol tarafta arkadaşlar SIM kart ve microSD hafıza kartının ev sahipliği yapan rafımız var. Alt tarafa bakıldığı zamansa ne güzel ki 3.5 mm jack bu telefonda var. Aynı zamanda USB 2.0 hızında çalışan tip C konnektörümüz ve hoparlör ızgaramız bulunuyor. Sağ tarafta ise hem güç butonumuz hem de ses kontrol butonlarımız var. Telefon büyük olmasına rağmen butonların yeri güzel, erişmesi kolay ve hem harekete geçirmek için gerekli olan uygulama gücü hem de tuşların geri bildirimi bence oldukça iyi ayarlanmış arkadaşlar. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşatmayacak diye düşünüyorum. Bu arada telefon 6.3 inç boyutunda bir telefon olduğu için ne yazık ki tek elle kullanıma çok mümkün bir telefon değil. Bunu da şimdiden söylemekte fayda var arkadaşlar. Çünkü büyük bir telefona bakıyoruz şu anda. Tasarımını etkileyen teknik detaylara da bakalım isterseniz. Bu telefon 7.6 mm kalınlığında ve 172 gram ağırlığında arkadaşlar. Büyük bir telefon olduğu için Huawei telefonu mümkün olduğu kadar ince tutmayı başarmış. 172 gramlık ağırlık da bence bu telefon için oldukça iyi. Çünkü aynı zamanda 3750 mAh kapasiteye pile sahibiz. Yani telefon selefine göre daha büyük pille geliyor. Evet, ben vakit kaybetmemek adına kurulumu da gerçekleştirdim. Merak edilen bazı test uygulamaları da kurmuş oldum arkadaşlar. Testler önemli çünkü bu telefon Kirin 710 platformuyla geliyor. Yani Huawei'in sahip olduğum orta sınıf telefonlarda kullanılabilecek en yeni platformdan güç alıyor. Gerçekten önem veriyorum çünkü öncül telefonlarda Huawei'in Kirin 659 platformu vardı ve o platform gerçekten fiyat performans dengesiyle kıyasladığımız zaman rekabetçi olamıyordu. Ama Kirin 710 daha rekabetçi bir platform ve birazdan detaylarına geçeceğim zaten. Ne dedik? Telefonda 6.3 inç boyutunda bir ekran var. Ekranımız LTPS IPS panel kullanıyor ve çözünürlüğümüz Full HD Plus. Ama Full HD Plus arkadaşlar telefondan telefona göre değişkenlik gösterebiliyor çünkü her telefonda görüntü oranı aynı değil. Huawei Mate 20 Lite ise 1080, 2340 ve 19.5:9 görüntü oranı sayesinde ortaya çıkan tablo da bu şekilde. Tabii şunu eklemeden geçmek istemem. Ne dedik? Ekranımız 6.3 inç boyutunda ve çözünürlüğü ise 2340'a 1080 piksel. Bunu orantıladığımız zaman inç başına düşen piksel yoğunluğu ise 409 arkadaşlar. Evet, şu anda ekranımız en yüksek parlaklık seviyesinde. Bence pek çok kullanıcıyı fazlasıyla mutlu edecek gibi görünüyor. Tabii ki açık hava kullanımında bakmak gerekiyor ama ilk izlenim seviyesinde bende uyandırdığı etki aşağı yukarı bu seviyede. Renk üretim kabiliyeti olarak da hiç fena görünmüyor ama bir de farklı renk seviyelerinde bakalım isterseniz. Kırmızı, yeşil, mavi. Gerçekten ekran renk üretimi olarak hiç fena görünmüyor sevgili arkadaşlar. Detaylı testler sonrasında zaten bunu tekrar değerlendirme altına alırız. Ekran demişken ayarlar kısmından ekran bölümüne gidelim isterseniz. Bakalım burada neler var. İsterseniz ekranın renk profilini değiştirebiliyorsunuz. Ön tanımlı modlardan birine geçebilir. Kendiniz manuel olarak bunu ayarlayabilirsiniz. Ve yine üst kısımda da normal ya da canlı renk seviyelerinden birisini tayin edebiliyorsunuz. Bunun dışında göz konforu için mavi renk filtresini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu özellikle gece saatlerinde bir şey okumak isterseniz telefonun ekranından gözün daha az yorulmasını sağlayabiliyor. Çentik kısmı var, burası önemli. Eğer telefonu çentikle kullanmak istemezseniz çentiği gizleyebiliyorsunuz. Yazılım seviyesinde sağ ve sol tarafları doldurabiliyorsunuz arkadaşlar. Arayüz seviyesinde şunu söyleyeyim. Telefon Android 8.1 üzerinde Emotion UI 8.2 arayüzüyle çalışıyor. Eğer yakın zamanda bir Huawei telefon kullandıysanız aslında bakılırsa arayüz size büyük oranda tanıdık gelebilir. Buradan duvar kağıtlarını değiştirebiliyoruz. Telefon yöneticisi gibi uygulamalar var. Bu uygulamalar sayesinde arka taraftaki uygulamaları kapatıp RAM'i boşaltabiliyorsunuz. Kullanılmayan dosyaları silebiliyorsunuz. Dolayısıyla anlık olarak telefonu daha hızlı çalıştırabiliyorsunuz. Artık pek çok marka telefonda bu seviyede uygulama paketleri kullanıyor zaten. Bunun dışında temalarla arayüzü özelleştirebilirsiniz. Huawei'nin sahip olduğu müzik uygulaması burada. Bir açalım isterseniz. Yüksek çözünürlüklü ses dosyalarını oynatmaya müsait. Bakın ben bir tanesini yükledim. Şu an Flag çalıyor arkadaşlar. Bakın Flag olmayana standart kalite diyor. Şurada SQ var, standart quality anlamına geliyor. Flak olan versiyonu ise yüksek kalite, yani high quality diyor arkadaşlar. Ve ne güzel ki standart olarak bu formatı tanıyabiliyor. Bunu kapatalım isterseniz. Evet, hepsini temizleyelim. Huawei yine video uygulaması var. Telefonla atacağınız videoları burada izleyebileceksiniz. Sağlık uygulaması var. Yine sağlıkla ilgili parametreleri bu uygulama üzerinden takip edebiliyorsunuz ki ben gerçekten arayüzünü beğeniyorum sevgili arkadaşlar. Güzel bir ve işlevsel aynı zamanda arayüze sahip. Galerimiz var yine burada. Birazdan çektiğim fotoğraflara bakacağız hep beraber zaten. Bunun dışında tabii ki dosya yöneticisi var ve Huawei'in sunduğu bazı başka araçlar da burada. Güzel detaylardan bir tanesi bu telefonda da FM radyo desteği var arkadaşlar. Tabii ki bunu çalıştırabilmek için kulaklık takmanız gerekiyor. Çünkü kulaklık radyo için anten görevi görüyor. Evet, arayüz seviyesi böyleydi. Aslında diğer detaylara geçmeden önce ayarlar kısmında başka neler var onlara bakalım isterseniz. Pil kısmı önemli. Farklı tasarruf modları var. Güç tasarruf modu, süper güç tasarruf modu gibi. Modların bir kısmı arka tarafta işlemciyi yavaşlatabiliyor ama süper tasarruf modunu alırsanız eğer sadece telefonun belli işlevlerini kullanabiliyorsunuz. Örneğin piliniz çok azaldı diyelim. Birinden telefon bekliyorsunuz. Süper güç tasarruf modunu alırsanız ilgili verimlilik seviyesini aktif ederek telefonun daha uzun süre çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Yazılım seviyesinde böyle detaylar vardı ama donanım seviyesinde bence daha dikkat çekici özellikler var. Şimdi isterseniz onlara geçelim. Bu telefonda Huawei'in Kirin 710 platformu var ki 12 nanometre üretim geometrisine sahip olan en yeni platform. Bu platformun özelliği şu. Kirin 659'dan farklı olarak büyük çekirdeklere sahip. Yani bakın Cortex A73 diyor. 4 tane Cortex A73 çekirdeğimiz var ki bu çekirdekleri biz daha önce Huawei ekosisteminde Kirin 970 platformunda da görmüştük. Diğer 4 çekirdek ise enerji verimliliği için ön plana çıkan Cortex A53 çekirdekleri. Frekansımız ise büyük çekirdekler için 2.2 GHz, küçük çekirdekler için ise 1.7 GHz arkadaşlar. GPU tarafına bakıldığı zaman ise ARM'ın Mali G51 MP4 yani 4 çekirdekli versiyonu kullanılmakta. Kirin 710 platformunun önce performansına bakalım isterseniz. Ben daha önce birkaç test yaptım. İsterseniz ekran görüntülerine gidelim arkadaşlar ve test sonuçlarına bakalım. Önce Geekbench skoruna bakalım. Bakın tek çekirdekte 1597 puan, çok çekirdekte ise 5515 puan aldı. Yani bu değerleri itibariyle aşağı yukarı Snapdragon 660 seviyesinde performans sunduğunu söyleyebilirim. Özellikle çok çekirdek performansıyla daha rekabetçi, tek çekirdek performansıyla ise hemen dibinde olduğunu söylemem sanki yanlış olmaz. AnTuTu'ya bakıldığı zaman ise 135.000 puan civarında skor aldığını görmekteyiz. Snapdragon 660 tabanlı cihazlar ise genelde 140.000 civarında skor alıyor arkadaşlar. İşlemci performansı olarak Kirin 710 Snapdragon 660'a kafa tutuyor olsa bile arkadaşlar grafik gücü olarak ne yazık ki Snapdragon 660'ın biraz gerisinden geliyor. İşte aradaki performans farkı da oradan kaynaklanıyor. Ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar, Kirin 710 platformu bu telefonda modern oyunların pek çoğunu akıcı ve rahat şekilde oynatacaktır. Oyun deneyimi konusunda büyük oranda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Tabii ki yer yer optimizasyona bağlı olarak ya da zamanla çıkacak daha yüksek performansa ihtiyaç duyan oyunlarda aynı akıcılığı yakalayamayabilme durumu ortaya çıkabilir. Fakat yaptığım testlerde ilk izlenim seviyesinde şunu gördüm ki işte Rayzik 3 ya da Modern Combat 5 gibi oyunları son derece akıcı şekilde Mate 20 Lite üzerinde oynayabiliyorsunuz. Yalnız Kirin 710 ile ilgili şöyle bir durum var. Bu telefonda Huawei'nin altını çizdiği konulardan birisi yapay zeka özellikleri. Zaten birazdan tek tek anlatacağım. Ancak Kirin 710 platformunda Kirin 970 ya da 980 gibi donanımsal bir yapay zeka hızlandırma motoru yani nöral işlem birimi bulunmuyor. Ama şunu unutmayalım arkadaşlar, yapay zeka hızlandırma için aslında böyle bir donanımsal kaynağa ihtiyaç yok. Biz bunu CPU ya da GPU üzerinde de gerçekleştirebiliriz. Arada nasıl bir fark oluyor derseniz eğer, nöral işlem birimi sabit fonksiyonlu bir motor olduğu için yapay zeka hızlandırmalarda daha yüksek performans gösterebiliyor. Daha az performanslı olsa bile CPU ya da GPU üzerinde de biz bunu gerçekleştirebiliyoruz. Tabii Huawei özelinde başka bir durumdan bahsedebiliriz. O da şu, Huawei ve alt markası Honor bugün GPU Turbo özelinden çokça bahsediyor. Ama GPU Turbo'nun halihazırda kullanılabilen 1.0 versiyonu nöral işlem birimine ihtiyaç duyuyor. Yakında 2.0 versiyonu tanıtılacak. O versiyonda nöral işlem birimi olmasa bile GPU Turbo CPU hızlandırma ile çalışabilecek. Ancak şu aşamada olmadığı için dikkat ederseniz Mate 20 Lite üzerinde Huawei GPU Turbo'dan çok fazla bahsetmiyor. Çünkü o güncellemenin çıkmasını bekliyor. Telefonun Huawei tarafından altı en fazla çizilen özelliği ise kamera paketi. Bu telefonda 4 tane kamera bulunuyor. Bunlardan 2 tanesi arka tarafta. Diğer 2 tanesi ise ön tarafta arkadaşlar. Arka taraftaki kameraya bakıldığı zaman ana kameramız 20 megapiksel çözünürlüğünde. İkinci kamerası 2 megapiksel çözünürlüğünde. 2 megapiksellik kamera bokeh yani arka tarafın bulanık olduğu fotoğraflar için derinlik bilgisini toplamakla görevli arkadaşlar. Ve merak edenler için şunu da söyleyebilirim ki ana kameramız f1.8 diyafram değerine sahip, aynı zamanda faz algılamalı otomatik netleme yapabiliyor. Gerçekten netleme konusunda iyi olduğunu ifade etmem gerekiyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli bazı fonksiyonları da var. Birazdan bunlara değineceğim zaten. Ön tarafa geçildiği zaman öndeki ana kameramız 24 megapiksel çözünürlüğünde ki dikkat ederseniz öndeki ana kamera çözünürlük seviyesinde arkadaki ana kameradan daha yüksek çözünürlüğe sahip. Ama her zaman söylediğim gibi çözünürlük tek başına kameranın daha kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Ön taraftaki ikinci kamerada 2 megapiksel çözünürlüğünde ve derinlik bilgisinin toplanmasından sorumlu. Aynı zamanda bu bilgi sayesinde stüdyo ışıklandırma özelliği ve 3 boyutlu kumaj özelliği de yine aktif olarak kullanılabiliyor. Ön tarafta arka taraftan farklı olarak HDR Pro özelliği de bulunuyor arkadaşlar ve bu özellik vasıtasıyla ışığın farklı olduğu durumlarda daha iyi fotoğraflar kaydedebiliyorsunuz. Yalnız kamera konusunda buraya kadar her şey güzel, kulağa hoş geliyor fakat sıkıntı yaratan bir durum var. Bakın video bölümüne giriyorum. Yüz güzellik modu kapalı olsun, evet, çünkü bazen etki edebiliyor. Ayarlara giriyorum ve ne yazık ki 4K seçeneğinin olmadığını görüyorum. Açıkçası bu fiyat seviyesindeki bir telefonda 4K video kayıt özelliğinin olmaması bende hayal kırıklığı yarattı. Evet, Full HD 60 kare saniye video çekim özelliği var. Bu benim hoşuma gitti. H264 ya da H265 olmak üzere kodekleri seçebiliyoruz. Bu da yine güzel ama niye 4K yok? Bu gerçekten bu fiyat seviyesi için kötü bir durum. Dolayısıyla telefonun kamera paketi ağırlıklı olarak fotoğraf konusunda ön plana çıkacak gibi görünüyor. Şu an zaten ekranlarınıza benim daha önce çektiğim örnekler geliyor. Ben de siz o örnekleri görürken burada birkaç tane fotoğraf da gerçek zamanlı olarak çekeyim. Evet, şu an HDR Pro açık çektim. Bir de kapatarak çekiyorum. Evet, şimdi isterseniz fotoğraf örneklerine bakalım. Şu an gördüğünüz fotoğrafta HDR Pro özelliği kapalı. Şimdi gördüğünüz fotoğraftaysa HDR Pro özelliği açık arkadaşlar. Işıklandırma ile ilgili arada bir fark olduğunu açıkçası ben çıplak gözle şu an görebiliyorum arkadaşlar. Bunun dışında tabii bakın şurada yine AI butonumuz görülüyor. İsterseniz kapatabiliyorsunuz tabii ki. Aynı zamanda AR lens özelliği var. Az önce bahsettiğim işte 3D, yani 3 boyutlu kumaj özelliğini buradan yönetiyorsunuz. Yine fotoğraflara buradan efektler verebiliyorsunuz. 3 boyutlu objeleri de yine hareketli bir şekilde istediğiniz herhangi bir yere konumlandırabiliyorsunuz. Gerçekten eğlenceli özellikler bunlar. Bol bol vakit geçirilebilir diye düşünüyorum açıkçası. Tekrar kameraya gelelim. Burada bir deneme yapalım isterseniz. Selam arkadaşlar. Şu anda Huawei Mate 20 Lite üzerinde 3 boyutlu QMOJ özelliğini test ediyorum. Bakalım nasıl bir sonuç verecek.
Selam arkadaşlar. Şu anda Huawei Mate 20 Lite üzerinde 3 boyutlu QMOJ özelliğini test ediyorum.
Tabii yüzün 3 boyutlu modellemesini yapacak bir donanıma sahip olmadığı için örneğin Apple ekosistemindeki gibi cihaz tarafında ön plana çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü video tarafında yani 3800 liraya satılan bir telefonun 4K video çekememesi gerçekten ilginç olmuş arkadaşlar. Bu konuda bir güncelleme yapılabilir mi? Yazılım seviyesine bir destek sağlanabilir mi? Bunu bekleyip göreceğiz ama kutudan çıktığı haliyle bu özelliğe sahip olmaması bence bir soru işareti arkadaşlar. Bu noktada Huawei sanki Samsung'laşma yolunda gidiyor gibi görünüyor arkadaşlar. Ben bir fiyat koyduktan sonra kullanıcılar bu fiyat seviyesine donanıma bakmaz gibi düşünüyorlar ama Mate 20 Lite'ın fiyatından neredeyse 1000 lira daha ucuza satılan yine Huawei grubunun marka olan Honor'un Play modeli daha fazla donanımı çok daha uygun fiyatla kullanıcıların karşısına getirebiliyor. Dolayısıyla bu noktada iyi hesap etmek gerekiyor. Kaldı ki Honor Play'i bir tarafa bırakalım isterseniz. Aynı ya da benzer fiyat seviyesinde örneğin Huawei P20'yi ya da Mate 10 Pro'yu bulabilmek de pekala mümkün. Onlar da yine kamera konusunda çok çok iddialılar. 4K video kayıt gerçekleştirebiliyorlar ve aynı zamanda Kirin 970 platformuyla daha yüksek performans sunabiliyorlar arkadaşlar. Mate 20 Lite'in fiyatına göre sunduğu özellikler aslında kafalarda bir takım soru işaretleri de uyandırmıyor değil. Bana soracak olursanız fiyatı 3000 liranın altında olmalıydı ama şunu da ifade etmem gerekiyor ki bu telefonun fiyatı Türkiye'ye has yüksek değil arkadaşlar. Yurt dışında da telefonun fiyatı yüksek ve yurt dışında da kullanıcılar telefonun fiyatını eleştirmişler. Benzer bir durum Türkiye için de geçerli. Bakın telefonda aynı zamanda tek elle kullanım modu var. Çünkü ne dedik? 6.3 inç boyutunda ve tek elle kullanıma teknik olarak, pratik olarak çok yatkın değil ama isterseniz yazılım seviyesine tek elle kullanım modunu aktif edebilir, daha rahat kullanabilirsiniz. Bu arada Emotion yay arayüzü standart olarak uygulama çekmecesi olmadan geliyor ama arzu ederseniz arkadaşlar bu konuyla ilgili de tabii ki seçenekler var. Bakın çekmece seçeneğini aktif edersem. Evet, şu anda dikkat ederseniz bir uygulama çekmecesi geldi. Artık standart Android deneyimine daha yakın şekilde kullanabiliyorum. Ama Emotion yayın özünde aslında uygulama çekmecesi birinci öncelik değil. Bu noktada uygulamalar kurdukça ana ekranlara dağılıyor. Az önce dediğim ya telefonda çok fazla yapay zeka özelliği var. Her ne kadar Türkiye'de henüz aktif olmasa da örneğin kamerayı bir objeye tuttuğunuz zaman obje tanımlanıyor ve satın alabileceğiniz linke yönlendirme yapılabiliyor. Ya da bizi daha fazla ilgilendiren özelliklere bakıldığı zaman kamera sahne algılayarak ona uygun ön tanım ayarları ekrana getirebiliyor. Veya yine yapay zeka desteği sayesinde telefon görüşmesi daha fazla iyileştirilebiliyor. Arka taraftaki gürültü yapay zeka ile birlikte daha fazla bypass edilerek daha rahat bir telefon görüşmesine bu telefon izin veriyor arkadaşlar. Bu seviyede farklı yapay zeka özellikleri de telefona eklenmiş durumda. Yine bokeh efekti uygulanırken de telefon yapay zekadan yardım alabiliyor arkadaşlar. Telefonun dikkat çeken bazı yazılım özellikleri var. Onlardan bir tanesi parti modu arkadaşlar. Bu özellik sayesinde birden fazla telefonu eşleştirerek tek bir müziği aynı anda çok daha fazla sayıda telefonla çalıp ortamı daha daha fazla şenlendirebiliyorsunuz. Gerçekten ilginç bir özellik bu. Bu telefon aynı zamanda Huawei tarafına gençleri hedef alan modellerden birisi olduğu için böylesi eğlenceli özellikler de telefonla birlikte kullanıcılara sunuluyor. Biraz da pil performansından bahsedelim isterseniz. Bu telefonda 3750 mAh kapasiteli pil var, boyut olarak kulağa hoş geliyor. Aynı zamanda telefonun genel özellikleri ve 12 nanometrelik işlemciyi dikkate aldığımız zaman bu telefon bir günün tamamlama noktasında kullanıcısını üzmeyecektir diye düşünüyorum ilk izlenim seviyesinde, ama tabii ki detaylıca test etmeden net bir kanaati de sizlere aktarmak istemem sevgili arkadaşlar. Sadece şunu söyleyebilirim, kağıt üzerinde telefonun özellikleri ve pil büyüklüğü kullanıcılarını üzmeyecek gibi görünüyor. Güzel bir kombinasyon yakalandığı fikrine kapılmıyor değilim. Ama detaylıca test etmeden dediğim gibi bu konudaki nihai kararımı sizlerle de paylaşmak istemem. Yanlış yönlendirmede bulunmak istemem sevgili arkadaşlar. Telefon tasarım olarak güzel, malzeme kalitesi olarak güzel. Bazı eksikleri ve kusurları var ama bence en büyük eksiği yüksek ayarlanmış fiyatı. Bu telefonun fiyatının bence makul seviyeye gelmesi gerektiği düşünüyorum. Ama az önce de ifade ettiğim gibi ne yazık ki Mate 20 Lite'ın fiyatı sadece Türkiye'de değil satıldığı her ülkede yüksek ve 300 dolar seviyesinde inanılmaz telefonlar var arkadaşlar. Az önce bahsettiğim Huawei ekosisteminde Honor Play var, P20 var, Mate 10 Pro gibi cihazlar var benzer fiyat seviyesinde. Rakiplere bakıldığı zaman Pocophone F1 var. Meizu'nun yeni telefonları geliyor. Bazı başka seçenekler var yine piyasada. Dolayısıyla bunları alt alta koyduğumuz zaman bu fiyatla, bu özelliklerle Huawei Mate 20 Lite'ın rekabette ön plana çıkmasını beklemiyorum. Umarım eleştiriler dikkate alınır ve fiyat konusunda bir ayarlama yapılır arkadaşlar. Bunun dışında telefon özellikle tasarım olarak, özellikle tasarımıyla gerçekten büyük oranda beğenimi kazandı. Bunu da sizlerle paylaşabilirim. Evet arkadaşlar, ben Erdo Özdağ. Bu videomuzda Huawei'in yeni telefonu Mate 20 Lite kutusundan çıkardık ve hem detaylarına yakından baktık hem de sahip olduğu yeni platform Kirin 710'un bazı performans değerlerini hep birlikte konuşmuş olduk. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Instagram'da ve Twitter'da erdoezoa ya da fx57 yazarak bana ulaşabilirsiniz tabii ki. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.